Herkese merhaba, Gex Talk'tayız. Üçüncü bölümde sizlerle birlikteyiz. Hem Spotify'da hem de YouTube'da bizi takip edebilir, izleyebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bugün yine çok farklı bir sektörde, çok farklı deneyimlere sahip bir konukla beraberiz. İpek Demirci Göğe Bakan bizlerle birlikte.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Rica ederim. İlk sorumu ben genellikle en zorlardan seçiyorum. Size de böyle başlayacağım. Şimdi burada Sanofi Tüketici Sağlığı Türkiye ve Orta Doğu Ticari Pazarlama Yöneticisi yazıyor. Ben bu kadarını söyleyeceğim. Devamında sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim.
Tamam. Yaklaşık 15 senedir çalışıyorum diyebilirim. Kariyerime pazar araştırma şirketi GFK'da başladım. Daha sonrasında farklı kozmetik firmalarında kariyerime devam ettim. Genellikle satış ve pazarlamanın arasında olan bir noktada olmayı ve ticari pazarlama birimlerinde ilerledim. Bugün de Sanofi Tüketici Sağlığı biriminde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu ticari pazarlama müdürü olarak çalışıyorum diye özetleyebilirim. Aynı zamanda bir anneyim, yeni anne. Bir senelik, bir yaşında bir kızım var şu anda.
Allah aşkına.
Teşekkür ederim. Böyle arada derede bir yerlerde kariyer yapmakla anne olmak arasında bir yerlerdeyim diyebilirim yani.
İkisi birden zor olabilir ama şimdi ilk sorumu şuradan sorayım. Araştırma ile başlamış bir kariyer var. Dolayısıyla içgörü hayatın bir gerçeği olmuş bireysel olarak. Çocuk doğduktan sonra bu içgörüleri çocuk üzerinde deneyimleme şansı oluyor mu?
Mümkün değil. Bunu yapan varsa beni arasın. Ya yani ben doğaçlama ilerliyorum. Go with the flow. Yani hiç bugüne kadar öğrendiğim hiçbir şeyi kullanamıyorum.
Kullanamıyorsunuz.
Kullanamıyorum evet. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi de geliştiriyorum. Gerçekten hiç söylenildiği gibi değil. Çok çok daha zormuş ama çok keyifliymiş. En zor kariyer annelikmiş diyebilirim yani.
Güzel. Peki yine burada normal akışın dışına çıkarak soracağım. Çünkü merak ettiğim bir konu oldu. Türkiye'de çalışan bir anne olmak, Türkiye'de çok uluslu bir firmada çalışan bir anne olmak veyahut tamamen lokal bir firmada çalışan anne olmak. Bunlar arasında farklar var mı? Çevreden, arkadaşlardan veya bireysel tecrübelerden bir takım deneyimler alsam.
Ya bence zaten nerede olduğundan bağımsız çalışan bir anne olmak zor bir şey. Çünkü hem kendine, hem çocuğuna, hem eşine, hem ailene, hem sevdiklerine yetmeye çalışmak çok zor bir şey. Ama bence ben şanslı bir kesimdeyim etrafımdan duyduğum kadarıyla. Sanofi'de yani sadece tüketici sağlığı biriminde değil, böyle bir firmada çalışmanın avantajları var. Özellikle annelik serüveninde ve sadece annelik serüveni değil bu arada, babalar için de. Yani çok ciddi ayrıcalıklar sağlıyorlar doğumdan itibaren, hamilelikten itibaren hatta. O yüzden ben kendimi şanslı sanıyorum. Hem hamileliğim boyunca hem de kızım daha yeni bir ay önce bir yaşına girdi. Kızım bir yaşına gelene kadar yani olabilecek en rahat hem çalışma hem de çocuk büyütme haklarına sahip oldum diyebilirim yani. Dışarıda biraz daha zor olduğunun farkındayım. Hibrit çalışma olsun, evden çalıştım. Bu sayede kızımla vakit geçirebildim çalışmama rağmen. Bu ayrıcalıklara herkes ne yazık ki hakim olmuyor.
O zaman buradan bizi izleyen ve dinleyen genç kardeşlerimize kariyer yolunda Sanofi'yi düşünmelerini tavsiye edelim. Insight'tan devam edeceğim. Şimdi işimizin bir parçası, satış ve pazarlamanın kesiştiği en temel yerlerden bir tanesi Insight. Sahadan doğru datayı alıp o dataya göre hareket edebilmek. Bu zaman içerisinde nasıl bir evrim geçiriyor? Çünkü 15 sene önceki ülkeyle bugünkü ülke farklı. 15 sene önceki tüketiciyle bugünkü tüketici farklı. Bu geçiş nasıl oluyor? Neler yansıyor iş dünyasına burada?
Yani bu zaten firmaların bence iyi pazarlama strateji olan firmaların çok ciddi bütçeler ayırdığı bir alan diyebilirim bu. Research dediğimiz alan, içgörü alanı. Mesela bizim şirketimizde de ben GFK'da başladım. O zamanlar gene tüketici sağlığı ilaç firmalarına çalışan birimdeydim. Farklı modüller üstünde çalışıyorduk. Bugün gene mesela bizim çok büyük bir CMI ekibimiz var. Her sene, her çeyreklik çok büyük araştırmalar yapıyor. Gerek penetrasyon araştırmaları oluyor, gerek alışverişçi datası araştırmaları oluyor. Bunların çıktıları, hele ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız yarın ne olacağını bilmediğimiz için çok hızlı değişiyor. Çok dinamik kararlar almak zorunda olduğumuz dönemler oluyor. Özellikle de hepimizin işinde tüketici olduğu için ve sen tüm stratejini, tüm planlamanı tüketicilere göre yaptığın için bu araştırmalar Tabii ki de içerik ve Türkiye'nin gündemiyle, ülkenin gündemiyle, ki ben Orta Doğu'ya da bakıyorum. Orada da gündem aynı hızla değiştiği için. Dünyada şu an böyle bir dönemden geçtiğimiz için.
Bayağı bereketli bir bölgede çalışıyoruz.
Öyle de diyebiliriz. Bereketli diyelim, evet.
Heyecanlı.
Heyecanlı bir bölge. Evet, adrenalini yüksek bir bölgede çalıştığımız için. Ki keza bu bence bütün dünyada böyle içeriye teknolojinin de girmesiyle vesaire... çalışan nüfusun artmasıyla vesaire, ihtiyaçların farklılaşmasıyla, rekabetin artmasıyla bir sürü parametre var. İçgörü olmadan hiçbirimiz bir plan yapamayız. Ve bu sadece bence tüketici nezdinde değil, B2B dediğimiz müşteri nezdinde de çok önemli.
Sonrasında peki bir sağlama süreci oluyor mu? X insight'a, X içgörüye göre bu aktivasyonları gerçekleştirdik, bu sonuçları elde ettik. Geriye dönüp o içgörünün doğruluğunu bir test etme şansı var mı? Yoksa
geriye dönmeye gerek buydu. Yok. Satış rakamlarını çekip baktığınızda şaka bir yana çok daha, ama gerçekçi olmak gerekirse. Günün sonunda içgörüyü neden alıyoruz? Bütün aslında planlamayı onun üstüne kurmak için. Tüm marka yatırımlarını, pazarlama yatırımlarını, ticari yatırımlarını baktığında her şeyi doğru bir şekilde kullanabilmek adına içgörüyü alıyoruz. Bunun çıktısı ne olacak? Sene sonunda senin koyduğun hedeflere seni bunlar götürmüş mü? Bu ya, tabii ki de satış her şeyin odağında, karlılık, verimlilik. Ama bir yandan da yeni terimler girdi hayatımıza şimdi. En çok sevilen marka olmak, brand love vesaire, buralardan işte bunu kontrol edebiliyoruz. Zaten bunu, bu scalable bir şey olmasa, öyle söyleyeyim, ölçülebilir bir şey. Bu kadar kimse herhalde buna yatırım yapmaz ve bunu işin odağına almazdı.
Güzel. Şimdi buradan konuyu engagement'a getireceğim. İçgörüyü sahadan aldık. Buna göre bir takım faaliyetlerde bulunduk. Ama aynı içgörüye sahip bir sürü rakip de var. Onlardan ayrışabilmek için doğru bir engagement kurmak gerekiyor. Doğru kitleyle. Biraz da burayı açalım. Bu alanda neler yapıyorsunuz? Ve bu pazar nereye doğru gidiyor?
Şimdi tüketici sağlığı... Kozmetikte çalıştım. Mesela oradan çok daha farklı. Hı hı. Günün sonunda bizim bir hedefimiz, bir purpose'ımız var yani günün sonunda. İnsanların hayatına dokunuyoruz aldıkları ürünlerle. Yani bu yüzüne sürdüğü bir ruj gibi değil de. Örnek veriyorum, bizim kategorilerimizde, bugün sanıf tüketici sağlığının olduğu kategorilerde, öksürük kategorisinde oynuyoruz, multivitamin, işte ateş düşürücü, birçok farklı ürünümüz var. O yüzden bizim, müşteri de demeyeceğim ama, hastaya karşı bir borcumuz var diyebilirim yani. Hani bir FMCG sektöründeki gibi buna yaklaşamıyoruz. Çünkü hasta, yani biz onlara tüketici demek de çok fazla istemiyoruz. Hasta diyebiliriz. Kullanıcımız diyebiliriz. Ürünlerimizin kullanıcısı diyebiliriz. Müşteri daha farklı bizim için. Müşteriyle tüketici arasında bizim için fark var.
Burayı bir açalım ya, engagement'a gitmeden önce.
Tabii açalım.
Şimdi, yani tam nasıl ayırıyorsunuz?
Şimdi tabii bizim sektörümüzde... Müşteriler dediğimizde ilaç depoları giriyor, eczacılarımız giriyor. İşte farklı kanallarda satışı olan, bizim firmamız dışında, örnek veriyorum işte süpermarketler girebiliyor. Bunlar bizim müşterilerimiz oluyor baktığımızda.
Burada acaba ayrım şu mu? Tamamen kar amaçlı alışveriş yapanlar müşteri. Eczacı depo sizin için böyle mi?
Ya ben yani herkesin bir misyonu...
Olan...
Evet, ticari müşteridir. Olan müşteridir ama ben yine de bu sektörde herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir derde deva almaya çalışıyoruz biz. Yani daha farklı bir misyonumuz var. İlaç depolarının da farklı bir misyonu var. Eczacıların da farklı bir misyonu var. Bizim firmaların, yani bizim gibi firmaların da farklı bir misyonu var. Biz sonuçta bir ihtiyaca ve bir sağlıkla ilgili bir ihtiyaca hitap ediyoruz. O yüzden hepimizin ticari kardan önce insan sağlığına karşı bir borcu olduğunu düşünüyorum. O gözle yaklaşıyorum konuya da. Ve şirket de öyle yaklaşıyor ve ayırıyor diyebilirim.
Güzel. Okey. Bu kavramlar dahilinde engagement. Nasıl kuruyoruz o ilişkiyi?
Ya engagement şöyle görüyorum ben. Kendi oturduğum koltuktan bunu verebilirim. Müşteriyle de, kar amacı gütsen de, kar amacı gütmediğin insanla da, tüketicinle de, kimse, hastanla da aranda kurman gereken bir şey. Bu bir temel oluşturuyor diyebilirim engagement. Evet, birçok marka var, birçok rakip var. Özellikle bir örnek vermem gerekirse, mesela bugün multivitamin pazarında 100'den farklı marka var yani Türkiye'de. Bir şekilde sadakat sağlamamız gerekiyor. Ben o engagement'ı biraz daha sadakata bağlayacağım burada. Bunun için bizim sektörde önemli olmazsa 3 tane, zaten 2-3 tane şey var. Birincisi ürünün, zaten nasıl diyeyim, ürünün efikasi diyeceğim, yani ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığı, bir sorunu çözüp çözemediği. İkincisi, güvenilir bir firmanın ürünü olması. Biz bunlarda genetik öne çıkıyoruz. Üçüncüsü de birazcık, bizim gibi firma yok mu? Bir sürü var. Onlardan biraz daha farklılaşabilmek ve sen bu farklılaşabilmek adına birazcık daha bu sıkıcılığı nasıl aşıyorsun? Ya da birazcık daha ticaret tarafına geldiğinde birazcık daha avantajlı nasıl olabiliyorsun? Bunlara bakıyoruz daha çok. Yani birçok parametre var burada. Kimle ben aslında engage ediyor olacağım? O çok önemli. Doktor var işimizin. Ya bizim işimize baktığımızda uçtan uca ecza depoları var. Ecza depolarından sonra eczaneler var. Eczanelere gitmeden önce bir doktor yolculuğu var. Aslında çok fazla insana dokunduğumuz, çok fazla partiye dokunduğumuz bir işin içindeyiz. O yüzden de her tara, herkesle engagement'ın farklı seviyeleri var, farklı background'ları var diyebilirim, öyle diyeyim yani.
Burada loyalty'yi birazdan soracağım. Güzel bir noktaya temas ettik ama öncesinde yine böyle pazarlama iletişimi, marka iletişimi tadında gidiyoruz. Hoşuma gitti akış. Purpose'ın da biraz üzerinde durmak istiyorum. Benim son yıllarda özellikle çok sevdiğim, üstüne düştüğüm, ayrıntılarına vakıf olmaya çalıştığım bir kavram. Bu hem kurumsal açıdan her firmanın bir purpose'ı ve bunun çevresinde dizayn ettiği bir yapısı olmalı. Aynı zamanda bireyler için de bence önemli. Yani kişinin hem kariyer yolculuğu hem hayat yolculuğu bir yere götürmeli insanı. Bu soruyu hem bireysel hem kurumsal olarak sormak isterim. Purpose ekseninde nerede duruyorsunuz?
Kolay bir soru değil, kişisel bir yerden aldığımdan. Yani benim hayattaki amacım mı diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani ben insanlarla iyi bir intiba bırakmak, iyi ilişkiler kurmak, herkesin hayatına pozitif yönde dokunabilmek isteyen bir insan. Benim hayattaki amacım bu. Öyle çok da böyle maddi çıkarları olan vesaire, böyle bir yere gitmek gibi bir hedefim yok. Yani zaten hayat çok kısa. Hani o burada olduğumuz sürece en iyisini, en iyi halimizle olalım. En iyi halimizle olmak, yani herkes için. Benim öyle, en azından kendim, etrafımdaki insanlardan da beklentim o. Bence bu firmalar için de aynı. Firmalar olabilecekleri en iyi hallerinde olmak ve diğer insanların da hayatına bir şekilde pozitif yönde dokunabilmek istiyorlar. Sağlık sektörüne geldiğinde bunun çok daha farklı ve zaten yapması gereken bir şey bence, benim fikrimi soruyorsunuz. Zaten firmalar da buna yatırım yapıyorlar ve aslında başlı başına zaten bir sağlık firması olmanın bence arkasında bir purpose var. Yani insanların hayatını iyileştirmek, onlara dokunmak. Keza biz tüketici sağlığı, Sanofi'nin geneline baktığımızda aşı var, nadir hastalıklar var. Yani onların dokunduğu hayatları düşündüğümüzde bir purpose olarak bence onların dünyadaki hani konumu ve amaçları çok net yani. Bizim firmamıza baktığımızda, Sanofi'ye baktığımızda, tüketici sağlığı birimine baktığımızda bizimki de bence çok net. Biz de bugün mesela çok iyi markalarımız var, Entrogermina, probiyotik gibi. Mesela onların purpose'ına ben bayılıyorum. Probiyotik bilmeyenler için söylemem gerekirse, hani akut ishalde vesaire bağırsakları toparlayan, iyileştiren bir ürün diye çok kabaca özetleme. Mesela onlar dünyadaki ishal kaynaklı çocuk ölümlerine karşı bir purpose yaptılar ve mesela bu beni çok yani onore ediyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir firmada çalışmak. Ya bu artık bence tüketicinin de zaten firmadan beklentisi. Yani bu firma ne yapıyor dünya için? İşte şimdi sustainability çıktı. İşte green environment'lar çıktı. İşte böyle birazcık daha insanların sağlık açısından hayatlarına dokunmak çıktı. Ya her gün de bunu görmeye başlıyoruz. Ve bunu en başa dönersem tüketici içgörülerinde ve CMI araştırmalarının sonuçlarında da biz bunu görmeye başladık. Artık her tüketici ve müşteri, onu da söyleyeyim, çalıştığı firmanın dünyaya iyi bir şekilde hizmet etmesini bekliyor ve bunu görmek istiyor somut olarak.
Güzel, kapsamlı bir cevap oldu. Şu da benim için aydınlatıcı oldu. Engagement'tan bahsettik, insight'tan bahsettik, purpose'tan bahsettik. Hepsini çok güzel birleştirdik. Şimdi bunların hepsinin üzerine ben bir loyalty çatısı kuralım istiyorum. Birçok şeyi yapabilmek için hakikaten loyalty'ye ihtiyacımız var. Çünkü pazar artık çok vahşi, dünya artık çok global, rekabet çok daha sert. Bu noktada loyalty önem kazanıyor. Hem genel loyalty, ilaç da bu arada daha kolay olsa bile, tüketici nezdinde söylüyorum, loyal olmak. Çünkü insan kendi vücuduna her şeyi almaz. firma açısından kolay değil. Çünkü bir sürü regülasyon var önünüzde. Çok daha çerçeveleri net çizilmiş, işte belli bir sınırı aşmaması gereken bir yapı var. Bu noktada loyalty'yi nasıl sağlıyorsunuz? Ne gibi özel challenge'larınız var? Piyasadakilerin daha da üzerine çıkan neler var?
Yani ben sadece tüketici sağlığı birimi adına bunu cevaplayabilirim. Diğer birimlerle ilgili çok bir bilgim yok çünkü. Ama şimdi loyalty'nin bence tek bir nasıl diyeyim cevabının olduğunu, yani tek bir açıklamasını yapamayacağım. Çünkü farklı kategorilerde oynuyoruz ve aslında her biri orada hitap ettiğimiz hastanın diyeyim, nasıl söylersek, ya da müşterinin diyeyim, nasıl konumlandırırsak, farklı bir beklentisi var baktığımızda. Kimisi için öksürük olduğunda, örnek veriyorum, anında öksürüğünün kesilmesini istiyor. O yüzden ürünün aslında etkinliği her zaman bir numara oluyor. Ama kim yere geliyorsun, daha gündelik kullandığın, işte senin sağlığını ve enerjini birazcık daha yükseltecek bir ürün olduğunda, işte multivitamin kategorisi olabilir. Burada rekabet çok daha fazla. Çünkü ne yazık ki Türkiye gibi makroekonomik dinamiklerin çok hızlı değiştiği bir ülkede, yani biz sadece ürünün iyiliğiyle değil, aynı zamanda işte fiyattan sonra işte birçok gelen rakiplerin birbirinden ayrışması, müşterinin beklentisi gibi birçok böyle ihtiyaca hızlıca ve dinamik bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu açıdan baktığımızda loyalty çok da kolay değil. Özellikle çünkü bu tip kategorilerde, yani böyle tam olarak bir, nasıl söyleyeyim, tam bir hastalığın karşılığı ya da çözümü olmayan, birazcık daha böyle insanların booster, genel sağlık olarak kullandığı ürünleri. Ben birazcık daha FMCG ve kozmetiğe yaklaşıyorum. Aslında orada birçok parametre giriyor. Kişi eczaneye girdiğinde hangi ürün gözüne çarptıysa ilk önce, hangi ürünün fiyatı ona daha avantajlı geldiyse, o anda içeride eczacının veya teknisyenin, bizim birçok iş partnerimiz var diyeyim, önereceği, ağzından çıkacak 2-3 cümle o kadar aslında tüketicinin o anda ya da hastanın aklını çelecek şeyler ki, o yüzden bunun tek bir cevabı yok. O yüzden bizim loyalty'yi birçok farklı element üstünde kurmamız gerekiyor. Bu da bizim için çok da kolay bir yolculuk olmuyor açıkçası diye cevap verebilirim. Bunu açmamız gerekir bunun devamında. Ama ne yapıyoruz? Rekabetten ayrışmaya çalışıyoruz. Rekabetten ayrışırken hayatımızı artık birazcık daha eğlenceyi katmaya çalışıyoruz. İşte öğrenelim ama öğrenirken eğlenelim. Birazcık daha tradisyonel yapılan şeylerin dışına çıkalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Olabildiğince regülasyonların içinde kalarak. O yüzden biz bir kampanya yaparken ya da yeni bir ürün çıkacakken ya da yeni bir proje yapacakken, yani ticari pazarlama birimi karar verdi, pazarlama birimi karar verdi gibi değil, daha çok daha holistik bir approach'la çok daha farklı partileri, medikal ekipler var, işte regülasyon ekipleri var, onları da işin içine alarak böyle çetrefilli yollardan geçerek bir aktivite yapıyoruz ya da bir şey yapıyoruz diyebilirim yani.
Çok boyutlu olması çok burada boyutlu, kritik, evet. Eşik. Bu boyutlardan bir tanesi son dönemde oyunlaştırma oluyor.
Evet.
İşi biraz oraya getirelim. Oyunlaştırma bizim sevdiğimiz, bizzat içinde olduğumuz bir dünya. Ama her kitle oyunlaştırma tool'larına veyahut oyunlaştırılmış yapılara farklı reaksiyon veriyor. Sağlık veyahut yakın çevresinde burada nasıl bir akış var? Oradaki tüketicinin refleksleri burada nasıl gelişiyor?
Ya şimdi gene bunu ben böyle tabii oturduğum pozisyon, içinde olduğum pozisyon göre gene farklı katmanlarla göreceğim. Kimden bahsediyoruz? Benim birinci müşterim depodan mı? Eczacıdan mı? Yoksa son tüketiciden mi? Ya da benim en büyük partnerim olan, benim en büyük iş partnerim, iş ortağım olan eczacının yanındaki teknisyen arkadaşımdan mı? Yani kimden bahsediyoruz? Bunu birazcık böyle genişletmek gerekiyor. Ondan sonra bu konuda sana yardımcı olabilirim. Çünkü her birinin inan ihtiyacı çok
şimdi
farklı
burada,
ve beklentisi.
Dinleyici ve izleyici nezdinde söyleyeceğim. Eczacı çok net bir kitle.
Tabii ki.
Tüketici net bir kitle. Eczacı deposu da en azından algısı olarak net. Ama bu bireysel olarak da aynı noktadayım. Eczanedeki teknisyen, kalfa veyahut yardımcılar tam olarak bir kitle olarak tanınmıyor veyahut öyle aktarılmıyordu.
Yani şöyle...
Burada farklı bir alana girmiş olduk sanki. O yüzden o kitleden
şimdi
gidelim.
Şimdi bizim kitle... Yani bizim bugün mesela burada konuşacağımız ana konulardan biri o. Şimdi bazı gene içgörülerden yola çıkarsak ve gerçek rakamlara bakarsak... Türkiye'de 30.000 tane eczane var şu anda Türkiye genelinde. Ve bizde biliyorsun zincir eczane yok yurt dışındaki gibi. Bunların her biri unik, kendi eczacısının olduğu. Her biri birer işletme. Yani 30.000 tane eczacı işletmiş. Bugün biz eczaneye gittiğimizde bir eczacının çok kolay bir şekilde bir eczaneyi tek başına döndürmesi imkansız. Aslında bizim içeri girdiğimizde hizmet aldığımız kişiler o eczacıların asistanları, teknisyen diyelim onlara, teknisyen arkadaşlarımız. Ve bu teknisyen arkadaşlar baktığımızda yani 30.000 tane eczanede Türkiye'de ortalamada her birinde 2 tane olsa 60.000 kişi. Azımsanacak bir insan sayısı değil bu yani.
Kesinlikle.
Ve bu 60.000 kişinin de gene matematiksel olarak biz kendimiz yaptığımız araştırmalar sonucunda şunu gördük. OTC kategorisi ya da dermakozmetik kategorisi dediğimiz zaman elden satış
reçetesiz dediğimiz... Reçetesiz taraf diyelim buna.
Reçetesiz taraf diyelim. Olur.
Hatta reçetesinin de ötesi sanırım bu.
Evet, reçeteyle de gelebilir. Yani OTC diyelim. Türkiye'de bir OTC kanunu yok işte yurt dışındaki gibi ama OTC yani... herhangi bir doktor reçetesine ihtiyaç duymadan alabildiği her ürün diye söylemem gerekirse. Aslında bu arkadaşlar, bu kişiler, bu partnerler aslında bu ürünü satıyorlar. Yani bugün siz içeri girip merhaba işte benim başım ağrıyor bana ne önerirsiniz dediğinizde... Yani üç kere sorduğunuzun ikisinde eczacı değil belki de teknisyen arkadaş geliyor. Şimdi tabii bu... Bizim kendi işimize döndüğümüzde bizim için azımsanmayacak seviyede önemli bir iş ortağı oluyor bizim için. Biz de birazcık daha onlara yoğunlaşıp birazcık daha hep eczacı ya da doktor odaklı. Yani doktoru hiç konuşmuyoruz ama doktor da bunun çok önemli bir noktasında. Birazcık daha onları da oyunun içine çekmek istedik. Ve teşekkür ederiz size. Onları oyunun içine çekerken de onların ihtiyaçlarını anlamak çok önemli. Çünkü... onların profiline baktığımızda doktordan ve eczacıdan biraz daha farklı profiller olduğu beklenti olarak vesaire ortaya çıktı. Birazcık daha onları işin odağına alarak bir oyunlaştırma diyeyim, bir nasıl diyeyim, bir tool yarattık.
Bu tool güzel bir yerde oyunlaştırma ile kullanıcıyı içeri alıyor, hareket ettiriyor. Lokalde mi kalır? Yoksa genişleyebilir mi? Burada çünkü şeyi de merak ediyorum.
Ya ben şu an...
Türkiye'deki kullanıcı davranışı ile diğer bölgelerdeki kullanıcı davranışları... ...en azından sektörel olarak benzerlik gösteriyor mu?
Bence göstermiyor. Çok farklı dinamikler var sağlık pazarında. Benim mesela Orta Doğu, Türkiye... ...baktığınızda ne kadar benzer diye böyle bir hani güldük birbirimize... ...ama aslında çok farklı dinamikleri var. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinizde... ...key account dediğimiz böyle hani... Bugün Türkiye modelinde gratis Watson's'ı hani düşünebilirsiniz ama onların içinde OTC ürünlerinin satıldığı eczane yapısı varken Mısır'a gittiğinizde örnek veriyorum Afrika'ya Mısır'da birazcık daha eczacının sadece sözünün geçtiği bir yapı var. Yani o yüzden birazcık hem coğrafyaya hem o coğrafyadaki yapıya göre değişkenlik gösteriyor. O yüzden de böyle... One solution fits all hiçbir yerde olmuyor. Bizim en büyük coğrafya mesela bizim baktığımız işte şimdi Afrika ile de birleşti. Hatta Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'ya baktığımızda aslında birbirine çok yakın gözüküp aslında birbirinden apayrı dinamiklere sahip bir coğrafya diyebiliriz. Ama şu bir şey ki her yerde geçen bir şey. Bu arada tüketici sağlığı değil başka sektördeki arkadaşlarımla da konuşuyorum. İşte perakende, kozmetik. Herkesin hayatında bir gamification, işte bir edutainment artık girdi. Çünkü o tradisyonel yolla artık insanların aşırı bilimsel, aşırı böyle official yollarla bir bilgi edinmesi, eğitim alması bence artık biraz outdated olmaya başladı diyeyim yani. Hani biraz daha böyle farklı bir yere gidiyoruz kesin.
Boomer'ların çağı
ki bir de böyle artık bu yapay, aynen öyle. Hele bir de yapay zeka girdi şimdi vesaire. Yani çok başka şeyler konuşuluyor. En yavaş sektör bence bizimkisi bunların arasında sağlık sektörü. Bu bizde bile konuşulmaya başladıysa artık edutainment, işte gamification, işte AI generated, işte content tool falan. Ben herhalde diğer sektörlerde bunun artık uçup gittiğini düşünüyorum yani.
Güzel oldu. Buradan artık sona doğru yaklaşıyoruz. Hafif fütüristik alana da girdik. Biraz da öngörü rica edeyim. içgörü tarafını bitirdik. Sağlık sektörü Türkiye'de nereye gider? Gibi çok geniş bir çerçeve çok, ama çok, yine çok bunu engagement üzerinden konuşalım.
Yani sağlık sektörü Türkiye'de büyümeye devam edecek. Çünkü özellikle Covid'le birlikte sağlık okuryazarlığı aslında artmaya başladı. Yani hala Amerika'nın, Avrupa'nın çok gerisinde. Özellikle gene ben OTC ürünleri için söylüyorum. Hala çok gerisindeyiz ama çok hızlı büyüyor kategoriler. Yani kategorilere baktığımızda hep çift rakamlı büyümeler görüyoruz. Ve rekabet çok yoğun. Türkiye hakikaten değişik bir ülke bence. Yani bizim bir üretici DNA'mız var. Mesela lokal firmalar çok hızlı büyüyorlar. Başarı bunlar. Yani hani baktığımızda pazarın ihtiyacına göre çok hızlı ürünler çıkarabiliyorlar. Çok daha hızlı olabiliyorlar. Ve artık birazcık daha bu sağlık okuryazarlığının artmasıyla birlikte insanların kendi sağlıklarına dikkat etmeleri, işte artık belki de bilmiyorum gene bu besinle alamadıkları bazı vitaminleri vesaire hani diyeyim. Birazcık daha artık böyle supplementlere yönelerek almak, bunları tamamlamak, sağlıklı bir yaşamı hani hayatın odağına koymak bence Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başladı. Bir üst jenerasyona baktığımızda, iki üst jenerasyona 60 yaşında vefat ediyordu insanlar. Şimdi artık 80-90'lar, onlar 60 yaş genç oldu. O yüzden bence bu pazar daha çok büyüyecek. Yani ve bir mesela bugün çok rahat reklam yapılamıyor Türkiye'de baktığımızda. Çok rahat bir claim'in, ürünün bir claim'ini biz söyleyemiyoruz. Bunlar çok ciddi yasalara tabi ama yavaş yavaş o Amerika, Avrupa'daki gibi böyle birazcık daha açık, her yerde ürüne erişimin olabileceği, çok daha fazla farklı yerde ürünün ileride erişilebilir olacağını düşünüyorum ben. Buradan da bizim gibi firmalara ve OTC hani kategorisinde aktif olan firmaların da engage edeceği diyeyim, parti kişi diyeyim, firma diyeyim ne diyecekse sayısının çok artacağını düşünüyorum ve tabii ki de farklılaşması gerekeceğini düşünüyorum. O yüzden de gelecekte
daha sağlıklı günler bizi bekliyor.
Daha sağlıklı, çalışanlar için de daha çetrefilli günler bizi bekliyor diyebilirim.
Her şey güzel, sağlıklı ve gönlümüzce olsun. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
İpek Demirci Göğe Bakan bizlerle birlikteydi. Sanofi Tüketici Sağlığı Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Ticari Pazarlama Yöneticisi. Programın başında olmayan kıtayı da şimdi ekledik. Tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki programda yine görüşmek dileğiyle.